Ayrım 6.
Doğal ya da yapay bir gereksinme duyurmadan bunu çocukların gözleri önünde tanımlayarak öğretmek, hatta birkaç alıştırma yapmak iyi bir öğretim için yeterli değildir. Çünkü 1. Ortada doğal ya da yapay bir problem yoktur. Öğretim bir gereksinmeden doğmamıştır. 2. Konunun öğretiminde tüme varımsal bir yöntem uygulanmışsa da hemen arkasından tümden gelime geçilmiştir. Tüme varımında bütün koşulları yerine getirilmemiştir. Genellemeye gidilmekte acele edilmiştir. Burada çocuk bir büyük adam gibi kabul edilmiştir. Genelleme yapılmadan önce genelleme ile ilgili bütün gerçekler somut ve çok sayıda nesneler üzerinde ayrı ayrı saptanmalıydı. Bir iki örnekle yetinmemek gerekir. Daha sonra aynı şey yazı tahtasında gösterilebilirdi. Önce nesneler, sonra şekiller üzerinde, bunun aksi değil. Burada gerçek varlıklar şunlardır. Tahtadaki çizimler de onların şekilleridir. Bu şekillerin hepsi birer dairedir. Hepsinde de çember uzunluğunu aynı dairenin çap uzunluğuna böldüğümüz zaman 3,14 sayısını buluyoruz. O halde bir dairenin çember uzunluğu o dairenin çap uzunluğunun 3,14 katıdır dediğimiz zaman gerçeklere dayanarak sonuç niteliğinde bir genelleme yapmış oluruz. Bu sonuca da biz değil, bizim rehberliğimizle çocuk varacaktır. Bu sonuca vardıktan sonra ilişkiyi gösteren bu sayının değişmediğini, buna pi sayısı adı verildiği söylenebilir. Onun simgesi olan işaret gösterilebilir. Nitekim bu yapılmıştır. Bu örneği 19.04.1988 günü TV'de yayımlanan bir program üzerine veriyorum. Böyle bir sonuca vardıktan sonra yetişkin bir insandan dairenin çap ya da çember uzunluğunu vermeden pi sayısını kullanarak bir problem çözmesini istemek çok doğal bir olaydır. Fakat bunu ilkokul çocuğundan istemek doğru değildir. Bu tümden gelimi gerektiren bir işlemdir ki bunu çocuk en iyi şekilde en erken ergenlik, blue çağını geçtikten sonra yapabilir. Bu konuda acele etmenin gereği yoktur. Fakat ilkokul çağına sınavlarda hep buna ilişkin sorular soruluyor. Doğru uygulamalar ve sağlayacağı yararlar. Çocuk bir proje ya da sorun üzerinde çalışırken bir gereksinme duyduğunda çözüm yöntemince çocuğun bizzat kendisine buldurulursa ve bu eğitici tarafından görülerek uygun bir şekilde ödüllendirilirse eğitsel değer taşıyan etkili bir öğretim yapılmış olunur. Kişi bu sırada bu projenin gerektirdiği insani ilişkiler içine girer. Çocuk bu sırada ahlak ve karakter geliştirici nitelikte birçok yaşantılar kazanır. Bunlar bir arkadaşından ya da başkasından araç ve gereç isteme, bir hususu tartışma olabilir. Bu arada çocuk işin yapılması vesilesiyle daha başka bilgi ve beceriler de kazanır. İşte eğitsel değer taşıyan öğretim şekli budur. Bunun gerektirdiği sorun çözme, kümece ve bireysel olarak çalışma, gözlem, deney ve yerine göre gösteri yöntemi bu sırada yer alır. Çocuk böylece öğretimde etkinliğe, işe, yapıcı tutum ve davranışlara, yaratıcılığa yönlendirilmiş olur. 1968 ilkokul programı ile girdiğimiz bu anlayışın geliştirilmesi, çağdaş eğitimin bir gereğidir. Hatta bu girişimin ilkokuldan orta dereceli okullara ve yerine göre yüksek öğretime kaydırılması da gerekir. İlkokul programında yer alan üniteler, ilkokulda uygulanan sınıf öğretmenliği sisteminde daha kolay ve etkili olarak uygulanabilir. Önemli olan böyle bir anlayışı öğretmenin gereği gibi kavramasıdır. Orta dereceli okullarda çalışan öğretmen arkadaşlar bu çağdaş anlayışı benimsedikleri zaman gerçek yaşam sorunları ile kendi branş programları arasında ilgi kurarak en azından bunları çıkış noktası yaparak öğretimi kuru bilgi aktarmaktan, sıkıcılıktan kurtarabilirler. Yani onlar mevcut öğretim programına çevre koşullarından yararlanarak gerçekçilik ve hayatilik ilkesine uygun yeni bir biçim verebilirler. Programlar da zaten bunu istemektedir. Eğitimde yeni reformların yapılacağının söz konusu olduğu şu günlerde, ilköğretimde atılmış olan bu olumlu adımların geliştirilmesi ve hatta bunun orta dereceli diğer okullara ve yerine göre yüksek öğretime kaydırılması düşünülmelidir. Milli Eğitim Vakfı Dergisi Sayı 10, Nisan-Mayıs-Haziran 1988. 8. Öğretimde etkinlik. Etkinlik aslında bir nesnenin başka bir nesneye ya da duruma karşı yerini değiştirmesi yahut belli bir ortamda işler ve çalışır halde bulunması işidir. Yaşamın özü etkinliğe dayanır. Etkinliğin olmadığı yerde yaşam da yoktur. Büyüme ve gelişme etkinliğin ürünüdür. Etkinlik devinimdir. Etkinlik eğitimdir. Bunu daha da ileri götürerek etkinlik yaşamdır diyebiliriz. Bunun için olacak ki eskiler hareketin olmadığı yerde bereketin olmadığını söyleyerek devinimin verimle birlikte bulunduğunu belirtmek istemişlerdir. Goethe ve Faust'a başlangıçta devinim vardı dedirtir. Gerçekten yaşam etkinlikle başlar, etkinlikle biter. Etkinliği ortaya çıkaran etken bireyin içinde ve dışında olabilir. Büyüme ve gelişmede herhangi iç kaynaklı etkenler dış kaynaklı etkenlerden daha çoktur. Öğrenme ve eğitim etkinliklerinde durum belki biraz daha değişik olabilir. Bunlar da zaman zaman dış kaynaklı etkenler ya da çevre etkileri daha güçlü olabilir. Fakat yine de iç kaynaklı etkenlerin etkisi küçümsenemez. Canlıyı ilk etkinliğe götüren iç etkenlerin bu etkiyi bireyin yaşamı boyunca sürdürecek bir gücü vardır. Öğrenme, öğretim ve eğitim bu gücün etkisiyle oluşur. İç kaynaklı etkenlerin oluşturduğu etkinliğe kendiliğinden etkinlik denebilir. Bu tür etkinlik zamanla dış kaynaklı etkinlikleri de özümser. Böylece kendiliğinden etkinlik canlının büyüme ve gelişmesini sağlayacak bir güç kazanır. Eğitimde önemli ve gerekli olan işte bu güçtür. Kişinin öğrenmesi ve eğitimi için, kısaca gelişimi için etkinlik gerektiğini belirttik. Oysa bu bugüne kadar gereği gibi anlaşılmış değildir. Evde anne baba çocuğu sıkı bir disiplin altında tutmak ister. Okulda öğretmen çocuğun etkinliği yerine kendi etkinliğini yeğe tutar. Aile ve okul dışındakilerin bu konularda zaten fazla bir ilgisi ve bilgisi yoktur. Genellikle etkinlik yerine sıkı bir disiplinle çocuğun eğitilebileceğine inanılır. Çocuk bunlardan habersizdir. Haberli olduğu zaman da iş işten geçmiştir. Bu geleneksel eğitim anlayışı okullarımızda hala kuvvetlidir. Ülkemizde 1968 ilkokul programı ile bu anlayıştan kurtulmak için oldukça ileri bir adım atılmıştı. 7-8 yıldır uygulanan bu programın sonuçları hakkında henüz bilimsel bir araştırma yapılmadığı gibi bu programdaki anlayışın orta ve yüksek öğretime kaydırılarak eğitim sistemimizin ileriye yönelik bir bütünlük kazanmasına ilişkin bir çaba da gösterilmemiştir. Bu konuda ilk öğretimimizde görülen ileri eğitim çabaları 1968'de programın çıkmasıyla herhalde son bulmuştur. Bu durum çocuk etkinliğine yer veren, ileriye yönelik çağdaş anlayışa hazırlanmış bir programın dondurulması demek olur. Kaldı ki bu programın ilk öğretimdeki uygulayıcılar tarafından gereği gibi anlaşılmış olduğu da kuşkuludur. İlk öğretimde yerini ilkokul programı ile başlayan yeni eğitim anlayışının ilkokulu izleyen okullarda sürdürülmeyip uygulanmaması bir yana eğitsel yönü de gereği gibi anlaşılıp değerlendirilemediği için orta ve yüksek öğretime de geçememektedir. İlk öğretimde serbestçe düşüncelerini söyleyen bir çocuğun bu davranışı orta öğretimde hoş olmayan bir davranış olarak görülürse bu konuda yıllar süren çabaların, emeklerin boşa gitmesi demektir. Etkin öğretimin bilimsel temeli. Çocuk dünyaya geldikten sonra çevresindeki nesne ve olaylarla etkileşimde buluna buluna kavramlara ulaşır. Bu kavramlarla zekasını geliştirir, düşünür, karşısına çıkan sorunları çözebilecek bir yeterliğe ulaşır. Bütün bunların hepsi bir etkinliğin sonucudur. Kısaca çocuk doğal olarak etkinlikle öğrenir, etkinlikle gelişir. Çok küçük yaşlarda çocuk bu etkinliklerden yoksun bırakılacak olursa bir şey öğrenemez. İyi ki bunu yapmak kimsenin elinde değildir. Eğitimde zorunlu haller dışında severek, ilgi duyarak yapılan etkinlik değerlidir. Gerek ailede ve gerekse okulda zorla yapılan etkinliğin yeri yoktur. İşin iç yüzünü bilmeyenler bu tür bir eğitim olmayacağını ileri sürebilirler. Böyle bir düşünüşte bunu düşünen kimsenin ilk yaşlarında aldığı yanlış eğitimin etkisi vardır. Bu konuda ister istemez kişi eski alışkanlıklarının tutsağı olur. Bundan kurtulmanın yolu kişinin eleştirel düşünce ya da bilimsel düşünce düzeyine erişmesidir. Bu da eğitimle olur. Etkinlik amaca uygun olarak hazırlanmış bir çerçeve yapıldığı zaman değerli olur. Eğitici bu çevreyi hazırlayacak kişidir. Jean Piaget gibi psikologlara göre zekanın iki önemli özelliği anlama ve keşfetmedir. Bunlar da etkinlikle oluşur. Etkinlik yardımı ile çocuk dış dünyadaki gerçekleri zihninde yapısallaştırır. Çocuk zihninde kurulan bu yapı ile sorunları çözer. Bu yapı ile nesne ve olayların bilgisine ulaşır. Bunlar tanıma ve keşif eylemlerinin birer araç ve gerecidir. Böyle etkinlik başkalarından alma gibi durağan bir sürecin adı değil, kendi içinde etkin olma ve başkalarına etki yapma gibi devingen bir sürecin adıdır. Eğitimde buna uygun olarak yapıldığı zaman gerçek eğitimdir. Çocuğun doğal öğrenme ortamı. Çocuk küçük yaştan başlayarak etkinlik gösterebileceği, yani anlayabileceği ve keşifte bulunabileceği bir ortam içine konmalıdır. Bu ailede çocuğun zihin düzeyine göre seçilmiş renkli ve resimli kitaplar olabileceği gibi ağaç, plastik ve benzeri maddelerden yapılmış türlü araç ve gereçler de olabilir. Okula giden çocuk çok kez bu doğal öğrenme yönteminin gerektirdiği ortamın hemen tersi olan bir ortam içine konur. Çocuğun burada uslu uslu oturması, sessizce öğretmenini dinlemesi istenir. Derslikler, sıralar, kitaplar, haritalar ve diğer araçlar hep bu amacı gerçekleştirmek için hazırlanmış ve ona göre düzenlenmiştir. Konuya öğrencilerin düşünmelerine olanak sağlayan bir soru ile girmek yadırganır hale gelmiştir. Çocuktan öğretmenin durmadan anlattıklarını dinlemesi ve öğrenmesi beklenir. Çocuğun doğumunu izleyen yıllardaki öğrenme sürecinde önemli olan etkinlik çok kez farkında olarak ya da olmayarak savsaklanır. 1968 tarihli ilkokul programı. Bizde 1968 tarihli ilkokul programı aslında bu tür bir eğitim anlayışına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu programın daha önceden en az 6 yıllıkta deneme niteliğinde olan bir uygulaması vardır. Bu demektir ki 1962'de ilkokula giren çocuklar bugün yüksek öğretime geçmiştir. Bu öğrencilerin kendi kendilerine etkinlik göstererek öğrenebilir olmaları, soyut ya da kuru bilgilere değer vermemeleri, konuya araştırıcı ya da eleştirici bir tutumla eğilmeleri, yargılarında nesnel olmaları ve öğrendiklerini kendi davranışları üzerinde uygulamaları beklenir. İlk öğretimden orta öğretime, oradan da yüksek öğretime geçen gençlerin bu nitelikleri kazandıklarını belirten davranışlara pek sık rastlıyoruz. Burada akla şu iki olasılık geliyor. 1. İlk öğretim uygulamalarında programa egemen olan anlayışa uygun davranışları öğrencilere kazandırmamaktadır. 2. Orta öğretim, ilk öğretimden aldığı öğrencilerin kazandığı davranışları unutturmakta ve onları geleneksel eğitim anlayışının gereklerine göre yetiştirmektedir. Bu olumsuzluğun nedeni, yukarıdaki olanaksız olasılıkların hangisi olursa olsun o önemli değildir. Önemli olan bugün ilk ve orta öğretimden geçmiş olan öğrencilerimizin yapıcı, yaratıcı, araştırıcı niteliklerle, bilimsel veya nesnel görüşlerle yetiştirilememeleridir. Bu, her şeyden önce bir yöntem sorunudur. Bunlardan öğrenci olarak karşılaştıklarımızdan edindiğimiz izlenime göre orta öğretimdeki derslerde uygulanan yöntemlerin gereğinden fazla kitaba ve söze dayandığını göstermektedir. Onlara göre kitap ve çok kez bunun dışına çıkmayan öğretmenin sözleri en değerli öğretim araç ve gerecidir. Sınıf geçmek, okul bitirmek ve daha yüksek bir okula girmek için bunları bilmek, daha doğrusu bellemek gerekir. Bu durumu kısmen okula girmek için yapılan sınavların içeriği ve biçimi de etkilemektedir. Herhangi bir okula girmek için neler isteniyorsa çocuk da ister istemez ona göre hazırlanması gereksinimi duyar. Böyle bir tutum ve anlayışla gelişen gençler yüksek öğretime geldikleri zaman burada da aynı tutum ve anlayışı sürdürmek istiyorlar. Gerçi bunun sürdürülmesini istemeyenler de vardır. Fakat eğitimle uğraşanlarca bilindiği üzere eğitimde önemli olan çocuğun içinden gelen bir dürtü ile yaratıcı bir düşünce ortamı içine girmesidir. Yeni kuşaklara düşen ödev. Yeni kuşaklar eski kuşakların bildiğini tekrar eden ve papağan durumuna düşmemelidir. Herhangi bir konuyu öğrenen bir kimsenin zihnine mutlaka o konu ile ilgili yeni bir sorun takılmalıdır. Çocuk bunu çözmek için çaba harcamalıdır. Çocuğun bu sorunu hemen çözmesi gerekli değildir. Çözülecek bir sorun olduğunun bilinmesi önemlidir. Bir gün o sorun çözülecektir. Burada ünlü eğitimci John Dewey'nin şu sözünü hatırlamak yerinde olur. Eğitim yaşam demektir. Yaşama hazırlık değil. Eğitimin amacı çocuğa düşünmeyi öğretmektir. Ne düşüneceğini değil. Düşünmek işte zihinsel etkinlik. Biz etkinliği de çok kez yanlış anlamışızdır. Etkinlik yalnız bedenle olmaz, zihinle de olur. Yeni Çağ, Descartes 1596-1650'den beri bir yöntem çağıdır. Bu yöntem her bilimde ayrı bir nitelik taşır. Bu eğitimde çocuğun özelliklerini esas alan yöntemdir. Çocuğu ya da genci kendimiz gibi görmemeliyiz. Onun biz olabilmesi için 25-30 yıl geçmesi gerekir. O bizim yaşadığımız zihinsel dünyadan başka bir zihinsel dünyada yaşar. Eğitici olarak bunu kavramadıkça kişisel konuşma ve araştırmalarda psikoloji ve yöntem konusunda bildiğimizi tamamlamadıkça etkinliğin en önemli öğrenme ve eğitim etkeni olduğunun bilincinde olmadıkça keşif ve icatlarla bulunan yeni kuşaklar yetiştiremeyiz. Keşif ve icatlarda bulunanlar eğitim sistemlerini yukarıdaki görüşler çerçevesinde kuran toplumlardan çıkmıştır. Eğitim Alanı, Sayı 96, Şubat 1976. 9. Ders Kitapları Üzerine. Ders kitabının önemi. Ders kitabı öğretimin en önemli araçlarından biridir ve belki en önemlisidir. İyi hazırlanmış bir ders kitabı hem öğretmen hem de öğrenci için yararlıdır. Öğretmen için yararlıdır çünkü öğretmenin öğretim etkinliklerine büyük ölçüde yön verir ve ona yardım eder. Bu açıdan ders kitabı öğretim bilimi bakımından öğretmenin en önemli öğretim kılavuzu niteliğindedir. Ders kitabı öğrenci için yararlıdır çünkü çocuğun o güne kadar kazandığı öğretim yaşantılarının, bileşiminin, sentezinin yapılmasına ve yeni öğrenme yaşantıları kazanmasına yardım eder. Bunlardan başka iyi bir ders kitabı, öğretim programlarının gösterdiği eğitim ve öğretim amaçlarına daha kısa yoldan, daha kısa zamanda ulaşmaya büyük ölçüde yardım eder. Çünkü öğretim amacıyla yazılmış olan ders kitabı, programdaki eğitim ve öğretim amaçlarının gözden kaçmasına fırsat vermez. Bu bakımdan ders kitabı, öğretimin günlük yaşam sorunlarıyla ilişkisini kesmemek ve öğretimi yapabildiği kadar yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemiyle yapmak koşuluyla büyük bir değer taşır. Öğretimde kitaba sıkı sıkıya bağlanmak doğru olmadığı gibi kitabı bir tarafa bırakmak da doğru olmaz. Tek ve çok ders kitabı. Yukarıdaki önem ve değerinden dolayı eğitimciler ders kitabı konusu üzerinde ne kadar düşünseler yeridir. Zaman zaman bu konuda türlü görüşlerin ortaya atıldığı olur. Tek ders kitabı mı olsun, çok ders kitabı mı olsun tartışmasının yapıldığı günler oldu. Bu tartışmalarda ders kitabının öz ve biçim yönünden olan özelliklerine yer verilmediği görüldü. Oysa kanımca üzerinde durulacak konu budur. Çok ders kitabının da, tek ders kitabının da yararlı ve sakıncalı olduğu yönler vardır. Sakıncalar daha çok kitabın baskı ve dağıtım işi gibi işletmecilik ya da yöntemle ilgili alanlarında görülebilir. Bunun dışında çok ders kitabının eğitim yönünden sakıncalı olacağını düşünmek doğru olmaz. 45 yıldır ilk ve orta öğretim okullarımızın büyük bir kısmında çok ders kitabı uygulaması yapılmıştır. Fakat bu uygulama görünüşte her ne kadar çok ders kitabı biçiminde ise de gerçekte tek ders kitabı uygulamasıdır. Çünkü bir dersle, örneğin sosyal bilgiler dersiyle ilgili birkaç ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı'nca resmi ya da yardımcı ders kitabı olarak kabul ediliyor. İşin buraya kadarı resmi yönden ya da yöneticilik açısından doğru olabilir. Bundan sonra işin eğitim ve öğretim yönü başlıyor. Bu da dersi okutacak öğretmenle ilgili bir sorundur. Çünkü bakanlık kabul edilen ders kitaplarından birini ya da birkaçını seçmek yetkisini öğretmene bırakmıştır. Bunun altında öğretmenin mesleki kültürüne verilen değerin önemi yatar. Bu nedenle öğretmen kitap seçme işini hiçbir resmi ve özel otoritenin etkisi altında kalmaksızın tamamıyla eğitsel ölçüler içinde her kitabı ayrı ayrı inceleyip değerlendirmek zorundadır. Bunun için öğretmen, iyi bir ders kitabının özellikleri bakımından her bir değerlendirme ölçütü geliştirebilir. Ve böyle bir ölçüt, her kitabın durumunu az çok ortaya koyar. Bu arada, her kitabın kuvvetli ve zayıf olduğu taraflar da görülür. Öğretmen bunlardan en iyi özellikleri taşıyan, içinde birkaç kitabı öğrencilere aldırtmak üzere bir yere kaydeder. Sonra da öğretim sırasında bunların birbirinden ayrı ayrı yararlanır. Buna göre öğrenci, öğretmenin seçmiş olduğu her bir ders ve yardımcı ders kitabı satın almakta serbest olur. Oysa bizde öğretimde çok kitap konusu bugüne kadar çok kez yanlış anlaşılmış ve yanlış uygulanmıştır. Öğretmen, bakanlıkça kabul edilen ders kitaplarından birini seçiyor ve bunu bütün öğrencilere aldırtıyor. Bu çok kitap uygulaması değil, bir tek kitap uygulamasıdır. Çünkü öğretmen, o tek kitapta ne varsa onu öğretecek ve öğrencilerini de onun içindekilerden sorumlu tutacaktır. Oysa çok kitap uygulamasının asıl amacı, çocuğu çeşitli yazarların, çeşitli görüş veya konuya yaklaşımlarıyla bir tartışma ortamı yaratmak ve çocuğu düşünme ya da daha doğru olanı bulma davranışına yöneltmektir. Bu da demokratik eğitimin bir gereği sayılmalıdır. Böyle birçok ders kitabı uygulamasında bir derse ait birkaç kitapla birlikte bulunur. Bunlardan biri öğretmenin eğitim görüşüne en uygun olanı temel ders kitabı durumuna geçer. Diğerleri de yeri ve zamanı gelince kullanılır. Bu takdirde öğretim daha değişik tepki yapma alışkanlığı kazanır. Bir kitabın ya da yazarın görüşünü akıl süzgecinden geçirmeyi öğrenir. Doğaldır ki bu sırada öğretmen de sınıf içinde gerekli rehberliği yapar. Proje sisteminin egemen olmasını isteyen ve ünite yöntemlerine değer veren ilk ve orta dereceli okullarımızın eğitim programları da bunu gerektirir. Yukarıdaki görüşlerin tam gerçekleşebilmesi de ders ve yardımcı kitapların hepsinin bilimsel ya da doğru bilgi vermek koşuluyla biraz değişik yöntem ve biçimde hazırlanmasını gerektirir. Birbirinin kopyası denecek benzeri kitapları ayrı yazar ve yayın evleri hazırlamış olsalar da yukarıdaki görüşler açısından fazla bir değer taşımaz. Bunların hepsi bir kitap sayılır. İşletmecilik yana yönetimle ilgili olarak belirttiğimiz endişelerimize yöntem bakımından görülen şu hususları da ekleyebiliriz.